Sayın Batuhan Yaşar, Türkiye'de geçtiğimiz pazar akşamı Ankara'da, sizin de çalıştığınız başkentte Ankara'da yaşanan terör saldırısının üzerinden bir süre geçmiş olmasına karşın Türkiye'de en çok konuşulan konuların şu anda başında geliyor. Cenazeler kaldırılıyor, araştırmalar, soruşturmalar yapılıyor ve acılar devam ediyor.
Evet, maalesef çok ağır bir saldırıydı. Gerçekten derinden sarstı hepimizi. Gerçekten zor bir şeydi. Travması ayrı bir zorluk. Yaşananlar ayrı bir zorluk. Tam da terörün istediği hava. Daha önce konuştuğumuz konular.
Ve de tamamen sivillerin, tamamen yolcuların, otobüs bekleyenlerin, otobüsün içinde olanların ve evine gitmek üzere olan gençlerin, çocukların, annelerin, babaların, ailelerin bulunduğu bir ortamda, ortamın içinde bunun patlatılmış olması, oranın özel olarak seçilmiş olabileceğini mi akıllara getiriyor, yoksa daha başka yerlere giderken mi orada patlamış olabilir mi diye de yazılanlar, çizilenler vardı.
Daha üzerinden bir ay geçmeden ikinci bombalı saldırı Ankara'da. Ben tam o sırada bürodaki, o gün de YGS sınavı vardı. Daha doğrusu üniversiteye giriş sınavı diyeyim.
Evet, o yüzden de daha fazla bir kalabalık vardı değil mi Ankara'da özellikle?
Evet, aynen öyle. Tam da bir haberle ilgili bürodan bir arkadaşımla konuşuyordum. Benim evim de Çankaya'da, olay yerine 10 kilometre mesafede. O sırada telefonla konuşurken patlama gerçekleşti. O sırada telefonda ikimiz de irkildik. Yani ben telefondan duydum patlama sesini. O denli yüksek ve etkileyiciydi. Zaten hemen telefonu kapatıp direkt büroya gittim. Büromuz da o patlamanın olduğu yerin hemen burnunda, yani çok yakın bir mesafede. Tabii tam bir can pazarı. Ambulanslar biri gidiyor, biri geliyor. Gerçekten korkunç bir olaydı. Bu kanlı saldırının ardından günler geçti ama içimizdeki acısı hala duruyor. O gençler, o çocuklar. Sizin sorunuz, bugün bayağı bir araştırma yaptım konuyla ilgili. Bu konuda da bir yazı yazdım, detaylandırdım. Ankara'daki toplumun bütün kesimleriyle, konuyu ilgilendiren bütün yetkililerle tek tek konuştum bugün diyebilirim. Ama şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Şırnak merkezde, Yüksekova'da ve Nusaybin'de hali hazırda yeni operasyonlar devam ediyor. Sur'da, Silopi'de ve Cizre'deki operasyonlar tamamlandı. Bu operasyonları gerçekleştiren, ortaklaşa gerçekleştiren iki grup var. Birisi askerler, özel harekat timleri, bordoveriler, diğeri de polisler. Özellikle özel harekatçı polisler bunların içerisinde. Ankara'daki ilk saldırı askerlere yönelikti. Bu saldırı bana göre polislere yönelik. Tam da o Güven Park'ın girişinde çevik kuvvet noktası var. İşte araba oraya doğru sürülürken, yaklaşırken patladı tam da. Oraya ulaşamadan patladı. Özellikle bunun altını çiziyorum. Yani Merasim Sokak'taki saldırı askerlerden öç alma. Bu saldırı ise, Kızılay'ın göbeğindeki bu saldırı ise polislere yönelikti. Ama oraya, o noktaya ulaşamadılar. Şunu söylemek gerekiyor. PKK'nın birleşenleri şehir savaşlarını çıkartamadı. Halkı sokağa dökemedi bir türlü. Sur'u, Cizre'yi, Silopi'yi, demin saydığım o bütün Güneydoğu'daki ilçeleri, şehirleri bir türlü Kobani yapamadı. Birleşenleri nedir bu PKK'nın diye soracak olursanız, DHKPC, IŞİD, PYD, YPG, PKK'nın eylem birliği yaptığını açıkladığı, içerisinde yine yaşı 50'nin üzerinde olan dinleyicilerimiz çok rahat hatırlayacaklardır. MLKP ve TKP, ML'nin de olduğu 10 marjinal sol örgüt de PKK ile birleşti. Bu örgütleriyle ilgili de yaptığımız araştırma çok ilginçtir. Şöyle bir sonuç ortaya koydu. Geçmişte Kürt düşmanlığı yapıyordu bu örgütler. Özellikle bunun altını kalın bir kalemle çizmek istiyorum. Şimdilerde ise PKK ile el ele vermiş durumdalar. Şunu da söylemek gerekiyor. Bu üst üste yaşadığımız Ankara'daki kanlı saldırılar bize şunu gösteriyor. Bu saldırıyı artık kimin yaptığının çok da fazla önemi yok. Çünkü bileşenler, onlarca terör örgütü içeriden dışarıdan hamileriyle birlikte sistematik ve stratejik bir şekilde ve acımasızca saldırıyorlar Türkiye'ye. Türkiye tam da terör saldırıları altında. Paris'teki 5 ay önceki saldırıda 140 kişi katledilmişti. O saldırıdan sonra bütün liderler Paris'i ziyaret ederek teröre karşı bir yürüyüş yapmışlardı.
Bu neden Türkiye'de yapılmıyor? Bu neden Türkiye'de yapılmıyor? Bu tür bir birliktelik ya da dayanışma, destek neden dünya liderlerinden gelmiyor? Türkiye'de böyle bir gösteri, böyle bir dayanışma
hala
yapılmıyor.
Çünkü cevabı bir cümle. Çünkü benim teröristim senin teröristin anlayışından kaynaklanıyor bu. Türkiye taziyeler ve başsağlığı mesajları dışında ve telefonlar dışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun arandığı telefonlar dışında maalesef bunun dışında terörle dayanışma işbirliğini batılı müttefiklerinden pek de gördüğü söylenemez.
Peki Türkiye'de terörü lanetleyen yürüyüş ya da toplu bir şekilde insanların bir araya gelip buna artık dur demesi, çeşitli toplum kuruluşlarının liderlerinin, siyasi liderlerin bir araya gelerek, kol kola vererek büyük bir gösteri yaşanamaz mı?
Bu aslında gerçekten Türkiye'nin büyük bir eksikliği. Sizin bu sorunuz benim aklıma ETA'ya karşı Madrid'deki metrodaki o kanlı saldırıyı getirdi. Orada da 100'e yakın insan hayatını kaybetmişti ETA'nın bu saldırısının ardından. Ve Madrid'de yaklaşık 1,5 milyon insanın katıldığı teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirilmişti. O gün yine İspanya'nın değişik şehirlerinde toplam 5 milyon insan yürümüştü. Türkiye'de maalesef teröre karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinden bile tam bir birliktelik çıkmıyor ki bir yürüyüş yapılsın. Bunun görevini üstlenecek olan sivil toplum kuruluşlarının en kısa sürede harekete geçmesi gerekiyor ve terörü lanetlemeleri gerekiyor. Bombalı saldırılar veya bombalı araçlarla yapılan saldırılar Kobani sonrası Suriye'den Türkiye'ye ihraç edildiğinin gerçeğini de bize hatırlatıyor. Özellikle batılı müttefiklerimizin PYD ve YPG'yi PKK'dan ayırmaması, onları terör örgütü olarak görmemesi PYD ve YPG'nin YPG'yi tam da kamuflajlı bir hale getirdi. PKK'nın aslında sağ ve sol kolu olarak tanımlanabilecek PYD ve YPG, bizim arkamızda Ruslar var, bizim arkamızda Amerika Birleşik Devletleri var, Avrupa Birliği var demeye başladı. Araçta kendisini havaya uçuran kişinin PKK ve YPG bağlantıları ortaya çıkmış durumda. Bu polis noktasına olduğu kadar sivillere de yönelik bir saldırıydı. Burada asıl kırılma noktasını halkın nezdinde desteğini yitirme noktasına gelmesinin de altını çizmek gerekiyor. Özellikle şunu da söylemek lazım. İçeride ve dışarıda devam eden operasyonlarla son dönemde terör örgütüne ciddi sayılabilecek kayıpların verdirildiği gerçeği de ortada. Burada bir başka tartışılan nokta da istihbarat sorunları mı var? Burada Ankara.
Evet, onu da sormak istiyordum. Yani istihbarat sorunu var mı diye de size sormak istiyordum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği'nin bir açıklaması var. O da gerçi Türk makamlardan aldığı bir istihbaratı kendi vatandaşlarına duyurmuş. Bu arada askeri istihbaratın bir açıklaması var. Acaba bir kopukluk mu var bir yerlerde? İstihbarat mı sorun yoksa önlem alma mı sorun? Bu konuda neler söylenebilir?
Aynen ifade ettiğiniz gibi bir zafiyetten bahsediliyor ama şunu kabul etmeliyiz ki sevgili dinleyicilerimiz de bunu çok iyi bilir. En zor olan ölümü göze alan birisini durdurmaktır. Terörle mücadelede kesinlikle %100 başarı mümkün olmuyor maalesef. Keşke ama olabilseydi. Öyle olsaydı bugün Amerika'daki ikiz kuleler halen yerinde duruyor. Paris'te de o gerçekleştiren kanlı saldırı gerçekleştirilemez ve o öldürülen, katledilen 140-150 kişi halen hayatta olurdu. Şunun altını çizmek gerekiyor. Özellikle Türkiye'de ve Ankara'da hem istihbarat hem de gelen istihbaratın değerlendirilmesi anlamında zaten öteden beri çok ciddi bir hassasiyet var. İşte geçenlerde İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala benim programımda açıklamıştı. 16-17 tane terör saldırısını, ki bunlar içerisinde canlı bombalar da var, engelliyorsunuz ama 17.si aradan kaçabiliyor. Burada başarı terör örgütünü marjinalleştirdiğiniz zaman ortaya çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada terörün ve teröristin, terör eyleminin tanımının değiştirilmesi gerekir, yeniden gözden geçirilmesi gerekir, yeni bir yasa gerekir bununla ilgili olarak. Terör sadece silahla olmaz, kalemle de yapılabilir. Terörü destekleyen kişiler de yazılarıyla, sözleriyle, eylemleriyle terörist olarak tanımlanmalıdır şeklinde bir konuşması vardı bu meyanda. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir gazeteci olarak?
Şimdi bunu biz sizle daha önceki programlarda da konuşmuştuk bu konuyu. Özellikle bir gazeteciye iç savaşın çıkmasına yönelik bazı yayınlar yapmak veya bunu desteklemek o ayrıcalığı vermez. Normal bir vatandaş hukuk önünde hangi hesapları veriyorsa bir gazeteci de o hesabı vermeli. Bu noktada şunu söylemek yanlış olur. İşte eleştiri yapan bir gazeteci içeri atılacak veya teröre destek vermiştir diye suçlanacak. Bunu bahsetmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey çok açık. Şunu söylemek istiyor. teröre veya işte terör örgütüne verilen desteğin karşılıksız kalmaması noktasında bunun özellikle altını çiziyor. Ben açıkçası bir gazeteci olarak hiçbir gazetecinin teröre destek veremeyeceğini söylüyorum ve bu açıklamasını destekliyorum.
Burada bir çizgi var, bir nüans. Acaba insanlar herhangi bir şeyi eleştirdiğinde, bir şeyi yazdığında, çizdiğinde kendisi terörist olarak algılanır mı diye endişe edip de otosansür uygular mı diye bir düşünce hakim oldu birçok basın yayın kuruluşunda.
Bağımsız mahkemeler var. Bu konu da tartışılıyor. Bakın, eleştirmek ayrı veya işte bu konuya yorum yapmak ayrı, desteklemek ve tam da içerisinde olmak, terörün tam da göbeğinde olmak ayrı bir şey. Bu nüansı zaten ayırt edebilecek kadar zeki hakim, savcılara Türkiye'nin bağımsız mahkemeleri sahip diye düşünüyorum. Bundan sonra inşallah Türkiye'den sizlere yürek ferahlatan haberler veririz. Terörle değil de başka şeylerle en azından gündeme gelir. Bir not daha iletmek istiyorum. Özellikle çok tartışılıyor. Buyurun. Nevruz öncesinde çok büyük bir saldırı olacağı terör örgütlerinden, özellikle Güneydoğu Anadolu'da. Bununla ilgili yaptığım araştırmalarda da şöyle bir sonuç ortaya çıktı. PKK'nın bunu yapacak gücü yok. İstihbarat örgütlerinde, Türk istihbarat birimlerinde de böyle bir bilgi şu an itibariyle yok. Bunu da özellikle söylemek istedim.
Avrupa Birliği ile Türkiye arasında geçtiğimiz günlerde yapılan zirve toplantısına bir göz atalım. Bu zirvede uzlaşılan bazı konular var. Gerçi bu konular üzerine de tartışmalar sürüyor. Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun, Avrupa Birliği ülkeleri arasında keskin tartışmalar sürüyor. Bazı kişilerin işte teslim olduk gibi konuşmaları var, bazı kişilerin itirazları var. Avrupa Birliği ile ne tür bir anlaşma yapıldı? Anlaşmanın geleceği ve sağlıklı olup olmadığı hakkında neler söyleyebiliriz?
Avrupa Birliği'nin patronu dediğimiz zaman bizim aklımıza gelen tek ülke var. Almanya ve onun şansölyesi Angela Merkel. Fransa var, İngiltere var, İtalya var büyük devletler olarak baktığımız zaman, ama sonuçta son sözü söyleyen bir tek kişi var, o da Merkel. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ni yöneten ve yönlendiren tırnak içerisinde tek kişi var, Merkel.
Zaten Almanya için Avrupa Birliği'nin lokomotifi denir her zaman, değil mi?
Evet, yani tek patronu. Yani şu an tartışması tek patronu. Peki bu Almanya şu an Türkiye'ye bu kadar sımsıkı sarıldı. Bu sarılması da hani Türkiye'nin kara kaşı kara gözü için değil. Suriyeli sığınmacılar nedeniyle bu işbirliği ve ilişki diyaloğu arttı. Kaldı ki ben burada bir parantez açayım. Suriye'de sahada da Türkiye ile Almanya son dönemde çok yakın çalışmaya başladı. Bu Almanya ve bu Merkel çok değil 6 ay önce Türkiye'nin Avrupa Birliği yolundaki bütün duvarları demirli betonlarla örüp kapatmıştı. Şimdi ise bütün bunların hepsini açtı ve sadece 3 milyar euro artı 3 milyar euro değil, biliyorsunuz toplamda 6 milyar euroya çıktı. İşte vize serbestiyetisi. Buna da bir parantez açalım. Bakın, Türkiye'de sokaktaki vatandaş ne düşünüyor biliyor musunuz? Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki vizelerin kalkması demek şu demek aslında. Avrupa Birliği yolunun yarılanması demek. Bizim ülkemizde Avrupa Birliği üyeliği aslında vizelerin kalkması olarak görenlerin sayısı belki %60'larda, 70'lerde. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Bu bir hayaldi, şimdi gerçek oluyor. Tabii ki çok fazla itirazlar var. Avrupa karıştı, işte Merkel'e karşı çıkanlar var, İngiltere'nin itirazları var, işte Avusturya'nın itirazları var. Göçle ilgili Merkel'e yönelik zaten kendi ülkesinde de zorda, bir taraftan Avrupa liderlerin de aslında şeyleri var.
Belçika'nın büyük itirazları var. Bu arada şunu da hemen sormak istiyorum. Biraz önce vize kolaylığı, işte dolaşım serbestliğinden söz ediyoruz. Bunun avantajı ne olacak? Sadece turizm açısından gidenler için mi avantajlı, yoksa her önüne gelen ben Avrupa'ya gidiyorum deyip diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi iş bulabilecekler mi? Çalışmaya gidebilecekler mi? Yani çerçevesi nedir bu vize serbestliğinin?
Bunun tabii ayrıntıları ortaya çıkacak ama çalışma bunun içerisinde değil. Ama zaten yani gidip çalışabilirsiniz. Sonuçta 6 ayda bir tekrar Türkiye'ye dönmek şartıyla orada istediğinizi yapabilirsiniz. Ama şu var. Bakın, bir Türk'ün bir Schengen vizesi alması için harcadığı para ne kadar biliyor musunuz? İşte şeylerle beraber, harçlarla beraber tam 400 TL, 400 lira. Yani dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman yılda, onu da söyleyeyim size, yaklaşık 1 milyon Türk Avrupa Birliği ülkelerine seyahat ediyor. Bunlar iş seyahatleri ve turistik seyahatler olarak ayırmıyorum. Hani toplam size global bir rakamdan bahsediyorum. Ve dolayısıyla bakın, böyle bir paradan, böyle bir ekonomik yükten de kurtulunmuş oluyor. Ben öyle bir göç veya iş için Avrupa'ya gidecek bir dalga beklemiyorum Tanju Bey.
Peki Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda Türkiye'nin istekleri var. Üyelik çalışmalarının
Evet.
hızlandırılması, yeni fasılların açılması, yeni çalışmaların yapılması ve hızlandırılması açısından. Ancak Türkiye'nin önünde ambargo koyan, daha doğrusu bu konunun ilerlemesini engelleyen bazı ülkeler var. Örneğin Güney Kıbrıs. Onun yanı sıra Yunanistan bir takım kriterler koydular. Bunlar aşılmadığı takdirde Türkiye ile şu fasılları açamayız diyorlar mesela. Bunları peki açacaklar mı? Bu engellemeleri nasıl aşacak Türkiye?
Hükümetler Arası Stratejik Konsey toplantısının İzmir'de gerçekleştirilmiş olması, buna aslında parantez içinde Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı diyoruz. Dolayısıyla Yunanistan'la Türkiye ilişkileri aslında çok iyi. Tsipras'la Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ilişkileri çok iyi. Burada yine Almanya'ya atıfta bulunmak istiyorum ve Fransa'ya aynı zamanda. Onların dediği olacaktır. Dolayısıyla çok fazla Rum kesimi Almanya'nın getirdiği motor karar üzerine çok fazla itiraz edemeyecektir. Ama burada sizin söylediğiniz bir şey çok önemli. Avrupa Birliği yolunda ne olacak? Burada 5 başlıktan daha söz ediliyor. Umut ediyoruz ki bu 5 başlık daha açılırsa işte o zaman biz tam üyelik yolunda trenin rayına girdiğinden söz edebiliriz. Şu an için bunu söylemek çok erken ama burada bütün gidişat ve göstergeler ve indikasyonlar bize şunu gösteriyor. Bunu çok net bir şekilde söylemek gerekiyor Tanju Bey. Burada abartma da yok. Aslında Türkiye konjonktür olarak eli çok güçlü. Aslında Avrupa Birliği'nin elinde olan birçok şey şu an için Türkiye'nin eline geçmiş durumda. Olumlu gelişmelere doğru gidiliyor. Yoksa Rum kesimi, Belçika, Avusturya'yı da bu ülkelerin arasına koyabiliriz. Bunların itirazları çok fazla ses getirmeyecektir. Daha doğrusu sonuç alıcı olmayacaktır. Burada Almanya'nın ve Türkiye'nin istediği olacaktır diye düşünüyorum. Bu beş
Yalnız bu
başlığın
arada
açılması çok önemli.
Türkiye'de Avrupa Birliği'ne sempatiyle bakanların sayısında büyük oranda azalma
Çok
olmuştu.
düşük var.
Son %50'nin
İsminizi
altına
araya
düştü,
giriyorum.
değil mi? Yani Avrupa
Yok.
Birliği'ne girmeyelim. Avrupa Birliği zaten işte batıyor diyenler var, geriye doğru gidiyor diyenler
Yani
var. Biz
öyle.
onlardan daha iyi durumdayız. Niye oraya girelim? Onlar bize gelsin diyenler var.
İcanımız değil.
Bir de tabii ama demokratikleşme vesaire açısından Avrupa standartlarını yakalamak açısından oraya girmekte yarar var diyenler de var. Türkiye'deki olayların işte bazı çatışmaların şunların bunların durması açısından Avrupa ile birlikte olmamızda da yarar var diyenler de var. Konuyu biraz da göçmenler açısından, daha doğrusu mülteciler, mülteci adayları, kaçak göçmenler açısından ele aldığımızda Türkiye'de bir işte göçmen çöplüğü diyorlar kaba tabiriyle. Bu hale mi gelecek Türkiye? Bir de onun korkusu var.
Ama zaten ben size rakamları söyleyeyim. Resmi rakamlar 2 milyon 800 bin Suriyeli mültecinin hali hazırda Türkiye'de olduğunu söyleyeyim
Evet,
size.
3
Hani
milyona
bu daha
yakın.
ne kadar kötü olabilir? Bu bir gerçek. Dolayısıyla bu gerçeğin üzerinde konuşmak gerekiyor. Bu da resmi rakam. Aslında gayri resmi rakamlara göre bakıldığı zaman bu rakamın 3 milyonun üzerinde olduğu da söyleniyor. Tabii bunu bilmiyoruz ama biz tabii ki resmi rakamlar olarak baktığımız zaman yeni bir göç dalgası olursa 1 milyon mültecinin daha gelebileceğinden söz ediliyor. Burada aslında bir mülteci yükünden bile kurtulunması Türkiye'nin yararındadır. Yani dolayısıyla biz şu an sıfır mülteci olsa bu dediğinizi konuşabiliriz. Ama hali hazırda zaten 3 milyon mülteci ülkemizin topraklarında yaşıyor. Bu açıdan bakılacak olursa bence bütün her şey Türkiye'nin yararına diye düşünüyorum. Çünkü zaten hali hazırda bu bizim üstümüz yük olarak kalmış durumda. Ve 4 sene bitti. Bakın 5. seneye giriyoruz. 400 milyon liralık Birleşmiş Milletler yardımı dışında Türkiye bunu tek başına üstlendi. Ve bu göç dalgası olana kadar da hiçbir Avrupa, Almanya'da da dahil aman biz size yardım edelim demedi. Dolayısıyla bu gerçekleri de görmek gerekiyor. Türkiye zaten 5 yıldır tek başına bu olayla baş etmeye çalışıyor bir taraftan bu mültecilere bakmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunu bu açıdan değerlendirecek olursak hani bu yükün paylaşılması anlamında ben bakıyorum Tanju Bey. Dolayısıyla yükü paylaşabilirsek eğer bu ekonomik anlamda da siyasal anlamda da Türkiye'yi pozitif etkileyecektir.
Çok teşekkür ediyoruz Batuhan Bey. Bugünlük bu kadar olsun diyelim.
Ben çok teşekkür ederim.
Sizi gecenin geç saatlerinde böyle yine rahatsız ettik. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olacağız. Bugünlük hoşça kalın.
Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.